Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 28.
Tıpkı kendisinden önce Java Star'ın yapmış olduğu gibi Borneo'nun sivri burnunun çevresinden geçmek amacıyla rotasını kuzeydoğuya çevirdi. Daha sonra güneye, Sulu takım adalarından Java'ya doğru yoluna devam edecekti. Kaptan Surabaya da kendisini içinde ipekli kumaşlar olan 6 açık deniz konteynerinin beklemekte olduğunu sanıyordu. İpek kumaşların Surabaya'da olmadığını, oraya hiçbir zaman getirilmediğini asla öğrenemeyecekti. Kabinli tekne 3 yolcusunu nehir kıyısındaki derme çatma bir iskelede indirdi. Bay Lampong önleri sıra suyun üzerindeki direkli uzun binaya doğru yürüdü. Burası Martin'in Stingray, Lampong'un ise El Isra diye tanıdığı göreve katılacak olan adamların kaldıkları ve yemek yedikleri yerdi. Diğer adamlar ise uzun evde kalacaklardı. Onların görevi yalnızca kaçırılan Javasları yolculuğa hazırlamaktı. Söz konusu adamlar Bali ve ada zincirindeki diğer adalarda gerçekleştirilen bombalama olayını planlayan İslami cemaate bağlı Endonezyalılar ve Ebu Sayyaf'a bağlı Filipinlilerdi. O bölgede konuşulan Tagalog dili ve Java lehçesiyle konuşuyorlardı ve daha batıdan olanlar arada sırada Arapça birkaç yorum ortaya atıyorlardı. Martin mürettebatla tek tek tanıştı ve görevlerinin ne olduğunu öğrendi. Mühendis, dümenci ve telsiz operatörü Endonezyalıydı. Şimdi anlaşıldığı üzere Süleyman'ın uzmanlık dalı fotoğrafçılıktı. Bu görev sırasında her ne olursa olsun Süleyman şehit olmadan önce işlerin kızışıp zirveye ulaştığı anı dijital fotoğraf makinesiyle fotoğraflayacaktı. Sonra dizüstü bilgisayar ve uydu telefonu aracılığıyla El Cezire televizyonuna iletilecek olan bu veriler oradan dünyanın dört bir yanına yayılacaktı. Adamların arasında bir de delikanlı vardı. Pakistanlı'ya benziyordu ama Lampong onunla İngilizce konuşuyordu. Yanıt verdiğinde çocuğun İngiltere'de doğup büyüdüğü, ancak anne ve babasının Pakistanlı olduğu açıkça anlaşıldı. İngilizceyi ülkenin kuzey bölgelerinde kullanılan aksanla konuşuyordu. Martin çocuğun Leeds ya da Bradbury'de yaşamış olabileceğini düşündü. Ne var ki onun yolculuğa neden katıldığını öğrenemedi. Belki aşçı olarak. Böylece geriye 3 kişi kalıyordu. Martin kendisinin orada bulunmasını Usama Bin Laden'in şahsına bir armağanı olarak değerlendiriyordu. İkincisi gerçek bir kimya mühendisiydi ve büyük bir olasılıkla uzmanlık dalı patlayıcılardı. Üçüncü kişi ise operasyonu yönetecek olan kişiydi ama o henüz gelmemişti. Öğleden önce Lampong uydu telefonu ile arandı. Konuşma son derece kısa ve tedbirliydi ama bu kadarı da yeterliydi. Countess of Richmond, Kota Kinabalu'dan ayrılmıştı ve açık denizde seyrediyordu. Tahminen gün batımında Tavi Tavi ile Jolo adalarının arasından geçecekti. Yollarını kesecek olan sürat motorlarının yola çıkmak için daha yaklaşık 4 saatleri vardı. Süleyman ile Martin batılı giysilerini çıkarmış, kendilerine verilen pantolon, çiçekli gömlek ve sandaletten oluşan yöreye uygun giysileri giymişlerdi. Sonra onlara namazdan ve pilav ile balıktan ibaret yemekten önce yıkanabilmeleri için bir merdivenden derenin sığ sularına nasıl ulaşacakları gösterildi. Martin'in fazla bir şey anlamadan olan biteni izlemek ve beklemekten başka yapabileceği bir şey yoktu. İki genç dalgıcın şansları vardı. Yolcuların büyük çoğunluğu Malezyalıydı ve İngiliz vatandaşı olmayan yolcular için olan pasaport kontrolünden geçmeleri gerekiyordu. Onlar beklerken az sayıdaki İngiliz yolcunun pasaport kontrol işlemi çabucak tamamlanmıştı. İki genç adam bagaj bandında bavullarını ilk alabilen ve gümrüklü mal olup olmadığı sorulan kontrol noktasına doğru ilk ilerleyen yolcular arasındaydı. Tıraş edilmiş saçsız kafaları mı, 6 gündür jilet görmemiş yüzleri mi, yoksa İngiltere'nin buz gibi Mart sabahında çiçekli kısa kollu gömleklerinden görünen kaslı kolları yüzünden mi bilinmez, gümrük memurlarından biri eliyle işaret ederek onları yanına çağırdı. ''Pasaportlarınızı görebilir miyim lütfen?'' Bu yalnızca bir formaliteydi, pasaportlarında herhangi bir sorun yoktu. ''Peki nereden geliyorsunuz?'' ''Malezya'dan. Orada bulunma nedeniniz nedir?'' İki genç adamdan biri dalış malzemelerinin bulunduğu çantayı gösterdi. Yüzündeki ifadeden bu soruyu son derece aptalca bulduğu anlaşılıyordu. Çünkü çantaların üzerinde dalgıç malzemesi üreten çok ünlü bir firmanın logosu bulunuyordu. Ne var ki gümrük memurlarını küçümsemek büyük bir hatadır. Yüzündeki anlamda en ufak bir değişiklik bile olmamıştı. Ancak bu meslekte geçirdiği onca yıl içerisinde uzak doğudan getirilen tütün gibi içilen ya da enjekte edilebilinen sayısız egzotik maddeye el koymuştu. Eliyle iki çantadan birini işaret etti. İçinde sıradan dalgıç malzemesinden başka bir şey yoktu. Çantanın fermuarını kapatıp ellerini yan ceplere soktu. Ceplerden birinden ikiye katlanmış bir kart çıkardı. Karta şöyle bir baktıktan sonra üstündeki yazıyı okudu. ''Bunu nereden buldunuz beyefendi?'' Dalgıç gerçekten şaşırmıştı. ''Bilmiyorum, daha önce hiç görmedim.'' Birkaç metre ötede başka bir gümrük memuru ses tonundaki aşırı nezaketten yükselen gerilimi fark ederek yanlarına geldi. Birinci memur, ''Lütfen burada bekler misiniz?'' diyerek arkasındaki kapıdan içeriye geçti. Gümrük bölümündeki büyük aynalar yolcuların makyajlarını tazelemeleri için değildir. Bu tek tarafı ayna olan bölmelerin arkasında İçişleri Bakanlığı'na bağlı görevliler oturur. İngiltere'de söz konusu olan görevliler MI5'e bağlıydılar. Birkaç dakika geçmeden iki dalgıç bagajlarıyla birlikte ayrı bir sorgu odasına alındılar. Gümrük memurları çantalarını ve bavullarını didik didik aradı ama yasal olmayan hiçbir şey bulamadılar. Sivil giyimli adam ikiye katlanmış olan kartı inceliyordu. Birisi kartı çantaya koymuş olmalı ama bu ben değilim diye üsteledi genç dalgıç. Bu arada saat 9:30 olmuştu. Steve Hill hiçbir yerde kayıtlı olmayan özel telefonu çalmaya başladığında Vauxhall Cross'taki çalışma masasının başında oturuyordu. Bir ses kiminle görüşüyorum diye sordu. Hill bu soru karşısında hemen dikenlerini çıkarttı. Herhalde ben de size aynı şeyi sormalıyım ama sanırım yanlış bir numara çevirdiniz diye karşılık verdi. MI5 görevlisi dalgıç çantasından çıkan notu okumuştu ve adama inanma eğilimi içerisindeydi. Ama bu durumda... ''Heathrow'dan arıyorum, Terminal 3'ten. Uzak doğudan gelen bir yolcuyu çevirdik. Dalgıç çantasının içinde el yazısıyla yazılmış kısa bir not bulduk. Kaz ayağı sözcüğü size bir şey ifade ediyor mu?'' Hill adeta midesine yumruk inmiş gibi hissetti. Adam yanlış numara çevirmemişti. Kimse yanlışlıkla bu hatta aramazdı. Adama görevli olduğu şubeyi ve rütbesini söyledikten sonra iki yolcuyu göz altında tutmalarını emrederek hemen yola çıktı. Aradan 5 dakika bile geçmeden arabası otoparktan çıkmış, Vauxhall Köprüsü'nden geçerek Heathrow yönünde Cromwell Road'a sapmıştı bile. Bütün sabahı bekleyerek geçirmeleri dalgıçların şanssızlığıydı. Ancak Steve Hill onları 1 saat kadar sorguladıktan sonra suçsuz olduklarına ve bir şey bilmediklerinden emin oldu. Personel kantininden onlara yalnızca kuş sütünün eksik olduğu bir kahvaltı getirterek onlardan kartı çantalarına gizlice kimin koymuş olduğunu bulana dek kafa yormalarını rica etti. Bavullarını topladıktan sonra karşılaştıkları herkesi tek tek hatırlamaya çalıştılar. Sonunda işlerinden biri, ''Havaalanında bavulları bagajdan çıkarmana yardım eden şu araba benzeyen adamı hatırlıyor musun Mark?'' dedi. ''Hangi araba benzeyen adam?'' diye sordu Hill. İki genç adamı ellerinden geldiğince tarif etmeye çalıştılar. Siyah saçlar, düzgün kesilmiş kısa siyah sakallar, koyu renk gözler, buğday rengi bir ten. Aşağı yukarı 45 yaşlarında oldukça sportif görünüşlü. Üzerinde koyu renk takım elbise vardı. Hill'in elinde Resul Haymeli berber ile terzinin ifadeleri vardı. Gerçekten kaz ayağıydı. İki genç adama içtenlikle teşekkür edip onları şoförüyle evlerine yolladı. Edsel'de bulunan Gordon Phillips ile Washington'da kahvaltı masasında oturmakta olan Marek Gumiyeni'ye telefonla ulaştığında onlara elindeki notu okudu. ''Eğer vatanınızı seviyorsanız döndüğünüzde XXX numaralı telefonu arayın. Onlara kazaya herhangi bir gemi olacak diyor diye iletin.'' Edsel'e elinizden ne geliyorsa yapın diye emretti. ''Dünyanın dört bir yanında kayıp bir gemi arayın.'' Tıpkı Javastar'ın kaptanı Kaptan Herman gibi Lion McKendrick de gemiyi çeşitli burunlardan kendi geçirmeyi ve dümeni Tavi Tavi ile Jolo adaları arasındaki boğazdan geçtikten sonra yardımcısına devretmeyi tercih etmişti. Önlerinde Celebes denizi boylu boyunca uzanıyordu ve şimdi güney rotasında doğruca Makassar boğazına doğru ilerliyorlardı. Kerala'dan hepsi de Hristiyan, sadık ve çalışkan olan 5 Hintli tayfa ve bir de Cebeli Tarıklı kaptan yardımcısı olmak üzere 6 kişilik bir mürettebatı vardı. Sürat tekneleri geminin gerisinden son hız yaklaştığında kaptan dümeni yardımcısına devretmiş kabine inmişti. Tıpkı Javaslar'da olduğu gibi burada da mürettebatın hiçbir şansı yoktu. 10 deniz korsanı saniye hızında korkulukların üzerinden atlayarak gemiye ayak basmış ve köprüye hücum etmişti. Kaçırma olayını yöneten Bay Lampong daha ağır bir tempoyla onları izledi. Bu defa gereksiz zahmetlere girmeye ya da tehditler savurmaya gerek yoktu. Countess of Richmond'ın tek bir görevi vardı. Mürettebatıyla birlikte ortadan kaybolmalıydı, hem de sonsuza dek. Onların bu sulara gelme nedeni olan değerli yükü gözden çıkarmak gerekiyordu. Bu çok yazıktı ama yapılacak bir şey yoktu. Mürettebat doğruca arka taraftaki korkuluğun önüne götürüldü ve makineli tüfeklerle kurşuna dizildi. Bu haksız ölümü protesto ediyormuşçasına hala çırpınan cesetleri korkulukların üzerinden denize atıldı. Dibe çökmeleri için üzerlerine ağırlık bağlamaya bile gerek yoktu. Bay Lampong sevgili köpek balıklarını çok iyi tanıyordu. En son sırada Lyon McKendrick vardı. Ölüme gitmeden önce avazı çıktığı kadar bağırarak Bay Lampong'a barbar bir domuz olduğunu haykırdı. Fanatik Müslüman kendisine domuz denmesinden hiç hoşlanmazdı. Bu nedenle Liverpool'lu kaptanın yaralı ama canlı bir halde denizi boylamasına özel bir özen gösterdi. Abu Sayyaflı korsanlar deniz suyu giriş vanalarının nerede bulunduğunu bilecek kadar çok gemi kaçırıp batırmıştı. Deniz suları yük bölmesinin altındaki iç omurgaya dolmaya başladığında korsanlar gemiden ayrılıp geminin kıç kısmı suya batıp ön kısmı havaya dikilene dek yakın mesafede beklediler. Countess ağır ağır Celebes denizinin zeminine doğru indi. Gözden kaybolduktan sonra katiller sürat botlarının yönünü çevirerek geldikleri yönde son hız ilerlediler. Filipin nehrinin üzerinde bulunan uzun evdeki grup açık denizin ortasındaki uydu telefonundan Bay Lampong'u arayarak yola ne zaman çıkılacağını öğrendi. Adamlar merdivenin ayağında duran kabinli tekneye bindiler. Martin geride kalanların yüzünde rahatlama değil kıskançlık okunduğunu fark etti. Özel kuvvete görev yaptığı onca yıl boyunca Martin biraz sonra eylem yapacak bir intihar eylemcisi görmemişti. Şimdi ise çevresinde birkaç intihar eylemcisi birden vardı ve kendisi de onlardan biriydi. Forbes şatosunda onların ruh durumuyla ilgili pek çok şey okumuştu. Yaptıklarının son derece kutsal bir amaç uğruna olduğuna, bunu yaparak doğrudan Allah'ın lütfunu elde edeceklerine, bu eylemin doğruca cennete gitmelerinin garantisi olduğuna ne kadar yürekten inandıklarını ve bu inancın son yaşam sevgisini de yok ettiğini biliyordu. Allah'a duydukları sevginin yanı sıra içlerinin ne kadar derin bir nefretle dolu olduğunu da görmüştü. Bu iki duygudan yalnızca bir tanesi onların bu kadar ileriye gitmelerine yetmezdi. Nefret ruhlarını yakan bir asit gibiydi ve Martin'in dört bir yanı bununla çevriliydi. Bunu bir batılı katletmek için büyük bir zevkle her fırsatı değerlendiren Abu Sayyaflı deniz korsanlarının yüzlerindeki ifadelerde görmüştü. Aynı şeyi kendi ölümleriyle mümkün olduğunca çok Hristiyan, Yahudi ya da imansız Müslüman katledebilmelerini sağlayacak bir şans için yakaran Arapların yüreklerinde görmüştü. Ve bunu özellikle de düşmanlarının arasında fark edilmemek uğruna kendilerinden ödün vermek zorunda kalan El-Hattab ile Lampong'un gözlerinde görmüştü. Ağır ağır nehir yukarı ilerlediler. Balta girmemiş ormanlar iki yandan sanki üzerlerine geliyor ve yavaş yavaş üzerlerindeki gökyüzünü karartıyordu. Martin yanındakileri izliyordu. Hepsinin de içinde aynı fanatik nefret vardı ve kendilerini dünyadaki gerçek inananlar arasında Allah'ın takdirine en layık olan kişiler olarak görüyorlardı. Martin çevresindeki adamların kendilerini nasıl feda edecekleri, yolculuğun nereye gittiği, hedeflerinin ne olduğu ve bu hedefe neyle saldıracakları konusunda en az kendisi kadar bilgisiz olduklarından emindi. Bildikleri tek bir şey vardı. Canlarını feda etmeye hazır olduklarını söyledikten sonra titizlikle seçilip kabul edilmişlerdi. Bu da büyük şeytana darbe vuracakları ve yaptıklarının yıllar sonra bile anılmaya devam edileceği anlamına geliyordu. Uzun zaman önce peygamberin yapmış olduğu gibi gökyüzüne yolculuk edeceklerdi ve bu yolculuğun adı El-İsra idi. Önlerinde nehir iki kola ayrılıyordu. Yavaş yavaş ilerleyen tekne daha geniş olan kolu seçti ve köşeyi döndüklerinde karşılarına demir atmış bir gemi çıktı. Geminin ön tarafı nehir aşağı çevrilmişti ve açık denize çıkmaya hazır bekliyordu. Görünüşe göre güverte üstü yükü altı açık deniz konteynerinde ön güverteye yerleştirilmişti. Geminin adı Countess of Richmond'dı. Bir an için Martin'in aklından balta girmemiş ormanlara dalıp kaçmak geçti. Belize'de Sass'ın tropik eğitim kampında haftalar süren bir eğitim almıştı. Ne var ki daha bu düşünce aklından geçerken durumun umutsuz olduğunu biliyordu. Yanında pusula ve maşet olmadan bir kilometre bile ilerleyemezdi ve bir saat geçmeden onu yakalarlardı. Sonra görevinin ne olduğunu ortaya çıkarmak ve bütün ayrıntıları öğrenmek için ona günlerce tarifsiz işkenceler yaparlardı. Bunun hiçbir anlamı yoktu. Daha iyi bir fırsat yakalamayı beklemesi gerekecekti. Böyle bir fırsat gerçekten çıkarsa tabii. Endonezyalı mühendis, dümenci, telsizci, Arap kimyacı ile fotoğrafçı, Kuzey İngiltere'ye özgü aksanla konuşan, İngiltere'de yaşayan Pakistanlı, anlaşıldığı üzere telsiz üzerinden birilerinin Countess ile bağlantı kurmak istemesi halinde devreye geçmesi için bu yolculuğa dahil edilmişti. Ve Afgan ona dümeni nasıl kullanması ve rotayı nasıl sabit tutması gerektiği öğretilebilirdi. Peş peşe basamakları tırmanarak yük gemisine çıktılar. Forbes şatosundaki hazırlık döneminde saatlerce incelediği olası suçluların fotoğraflar arasında hiçbirisine rastlamamıştı. Güverteye çıktıklarında onları kendilerine ebedi ve ezeli şana ulaşma operasyonunda önderlik edecek olan adam bekliyordu. Eski SAS ajanı onu hemen tanıdı. Forbes şatosundaki fotoğraf sergisinden bu adamın adının Yusuf İbrahim olduğunu, Bağdat kasabı El Zarkavi'nin yardımcısı ve sağ kolu olduğunu biliyordu. Adamın fotoğrafı Forbes şatosunun kendisine gösterilen resim dizilerinin en önemlisine dahildi. Adam tahmin ettiği gibi kısa boylu ve tıknazdı. Sakat sol kolu yan tarafında öylece sarkık duruyordu. Afganistan'da Sovyetlere karşı çarpışmıştı ve bir hava saldırısı sırasında sol koluna sayısız şarapnel parçası saplanmıştı. Kolunun temiz bir biçimde kesilmesi yerine onu sarkık ve işe yaramaz bir biçimde taşımayı tercih ediyordu. Orada ölmüş olduğuna dair söylentiler çıkmıştı ama bu doğru değildi. Mağaralarda sağı solu elden geldiğince dikilmiş, sonra daha iyi bir tedavi görmesi için gizlice Pakistan'a geçirilmişti. Sovyetlerin geri çekilmesinden sonra ortadan kaybolmuştu. 2003 yılında müttefik güçlerin Irak'ı istila etmesinden sonra tek kolu sakat adam yeniden ortaya çıkmıştı. Kayıp sanıldığı zamanı Taliban bölgesindeki bir El-Kaide kampında güvenlik şefi olarak geçirmişti. Mike Martin bir an için kalbinin duracağını sandı. Bu adam Afganistan'da geçirdiği yıllar içerisinde İsmet Han'la tanışmış olabilir ve şimdi de kendisiyle bu günleri anmak isteyebilirdi. Ne var ki operasyon şefi ona yalnızca ifadesiz siyah gözlerle öylece baktı. Bu adam 20 yıl boyunca sayısız kişiyi öldürmüştü ve öldürmekten büyük zevk alıyordu. Irak'ta Musab el-Zarkavi'nin yardımcısı olarak kameranın önünde insanların kellelerini uçurmuş ve bundan zevk almıştı. İnsanların kendisine yakarmaları ve çığlık çığlığa bağırmaları hoşuna gidiyordu. Martin bu boş ve deli gözlerin içine bakıp onu usule göre selamladı. Allah'ın selamı üzerine olsun Bağdat kasabı Yusuf İbrahim.
Ayrım sonu.